Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşamda. Efendim Genç Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar paylaşacağız programımızda. Edebiyat hayattır, şiirle, romanla, hikayeyle güzelleşmeye var mısın başlıklı Ender Ekim imzalı derginin dosya konusunu sizinle paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Bireyselleşme, sosyal medyadaki teşhir, çabuk ve kolay bilgi edinme çabası, hızla geçen zaman ve yanı başımızda akıp giden hikayeler. Daha da ötesi kaçırdığımız bazen kendi hikayemiz oluyor. Edebiyatın hayatımızdaki tesiri azaldıkça kuruyoruz. Sevimsiz bir iklimde günlerimiz geçmiş oluyor. Oysa edebiyat bize seviye katar, ufuk verir, yol gösterir. Edebiyat bizi daha anlayışlı, daha görgülü ve daha insan kılar. Kalemiyle dünyayı tamir etmeye çalışan evvela kendini tamir eder. Güzel bir kitapla buluşan dünyadan önce kalbine baharı getirir. Bu sayımızda edebiyatın derin, manalı ve huzurlu dünyasına bir pencere aralamaya çalıştık. Tüm okurlarımıza kalem ve kitapla bereketlenen bir yaz dileriz. Sufiler irşad için şiiri kullanmışlardır. Ahmet Murat Özel, şair ve yazar. Şiir, edebiyat ve tasavvuf arasında bir bağ var mıdır? Edebiyat gönül dünyamıza neler kazandırır? Tasavvufi ifade kendisinde kendisini birkaç formda sergiliyor. Bunlardan bir tanesi teorik üslup, tasavvufun nazari meseleleriyle alakalı yazan çeşitli sufi müellifler bir yerde teorik ifadeye, bir teorik temellendirmeye, belli bir biçimde akıl yürütmeye dayanan üslubu tercih edebiliyorlar. Örneğin Sadrettin Konevi'nin kitaplarında biz bu teorik yaklaşımı görebiliyoruz. Tasavvufi ifadenin bazen de şiirsel bir üslupla dile getirilmeye çalışıldığını da görürüz. Aslında tasavvuf edebiyatının literatürünün bütünü değilse de önemli bir kısmı poetikleşerek karşımıza çıkar. Hatta teorik yazan sufi müellifler bile zaman zaman poetik yazma ihtiyacı hissederler. Geriye divanlar, şiirler, kasideler bırakırlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi tasavvufi bazı meselelerin girift olması ve bu giriftliğin ancak çeşitli metaforlar, mecazlar, sembolizm dolayımında ifade edilebilir olması ve doğrudan ifade edilebilirliğinin zorluğudur. İkinci bir sebepse sufiler yazdıkları metinleri muhataplarına dertlerini anlatmak için, irşad için yazmışlar. Şiirlerde bu irşadın çok önemli taşıyıcı parçası olmuş. Çünkü bir metin şiirse kafiyesiyle, ölçüsüyle, ritmiyle daha kısa sürede akılda kalır, bestelenebilir, bestelendiği için daha çabuk dolaşıma girer. Dolaşıma girince de ümmi olan insana kadar ulaşabilir. Dolayısıyla klasik şiirin bestelenme, dolaşıma girme, ezberlenme gibi kabiliyetleri sebebiyle sufiler şiire de başvurmuşlar ve irşad için şiiri kullanmışlardır. Meraklısı için her dönemin etkili sanat ortamları ve dergileri vardır. Salih Zeki Meriç, Erkam Yayınları Yayın Müdürü. Mavera, Büyük Doğu benzeri edebiyat ocakları günümüzde de mevcut mu? Edebiyatla ilgilenmek isteyen gençler nerelere takılmalı, nereden başlamalı? Dergiler bir insanın yazı hayatında onu ileriye taşıyacak bir okul gibidir. Cemil Meriç'in ifadesiyle dergiler hür tefekkürün kalesidir. Bu bakımdan yazı hayatımızın olgunlaşması için köklü ve esaslı dergilere her zaman ihtiyaç vardır. Edebi muhitler dergilerin çevresinde şekilleniyor. Mavera, Büyük Doğu veya Çınaraltı gibi edebi hayatımızda iz bırakan dergiler neşredildiği zamanın ruhunu en güzel şekilde yansıtan, milli değerler çerçevesinde yayınlanan dergiler olmuştur. Günümüz şartları o günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre daha farklı ve daha çeşitlidir. Edebiyat ocakları olarak ifade edebileceğimiz muhit, dergi, ortam elbette bugün de mevcuttur. Bu dergilerden biri olarak Hece Dergisi'ni ifade edebiliriz. Dergah Dergisi de neşri durmuş ama etkileri devam eden önemli bir edebiyat dergisidir. Ayrıca Yedi İklim Dergisi de yine takip edilmesi gereken dergilerden biridir. Şüphesiz fikir ve sanat konulu birçok dergiden bahsedebiliriz. Ancak her bir genç kardeşimizin ilgi alanına göre eskiden olduğu gibi bugün de edebiyat ve sanat ortamları mevcuttur. Eskiden farklı olarak bugün dijital dünyanın gelişmesiyle bu alan belli yönleriyle sanal medya ortamlarına da taşınmış durumda. Bunu da bir fırsat olarak görmek lazım. Edebiyatın, şiirin, sanatın ulaşması için kullanılan her araç bir bakıma kıymetlidir ve dikkate değerdir. Dünyanın mayası aşktır ve şiir bizi aşka çağırır. Ercan Yılmaz, şair ve yazar. Şiirsiz neden olmaz? Şiir okumaya nereden başlamak gerekiyor? Şiir, yeryüzünün çocukluk çağıdır. Yeryüzünün çocukluk çağında yaşamak için şiir okuruz. Yalnızlığımızın tadına varmak için de şiir okuruz. Yeryüzünde şairane konaklamak, şairin incelikler ne isterler sorusuna cevap vermek, dünyayı büyülemek, her şeye yeni yaratılmış gibi bakmak, çiçeğin sesini, ağacın nefes alışını duymak, yürüyüşümüze ritim katmak, dilin vadilerinde dolaşmak, baş dönmesi müzesi kurmak, gülden gül koparmak, çatıdaki yağmur sesini kalbimizin sesine teyellemek, güneşin altında bir şiir kertenkelesi olmak için de. Şiirin güzellik, ahenk, incelik ürettiği, insan varoluşuna anlam kattığı öteden beri bilinen bir gerçektir. Dünyanın mayası aşktır ve şiir bizi aşka çağırır, fıtrata çağırır. Yani ki Necati Gil'in Nilüfer şiirinde dediği gibi, beni bana gösterecek ayna, beni bana gösterecek lamba, beni bana gösterecek anlam odur. Nereden başlamalıyız şiir okumaya? Kendi tecrübemden hareket ederek söylersem, Dağlarca'nın O Enfes Çocuk ve Allah kitabından. Çocuk konusu benim hep içimde sıcaklığını duyduğum en büyük konudur. Kalemi elime aldığım günden beri her zaman çocuğa dönük bir adamım. Karşımda her zaman bir çocuk var gibi. Kendimi her zaman biraz çocuk görmüşümdür. O çocuk duyarlılığı içimde kalmışımdır. Çocuk şiiri yazarken gülümsüyorum ve daha başka bir sevinç duyuyorum. Dikkat edilirse vurgu çocukluk üzerinedir. Çocuk ve Allah, doğa ve varlık üzerine düşülen ve düşleyen bir özne inşa edilmesi hususunda harika bir tercihtir. Öyleyse şunu söyleyebiliriz, şiir gibi şair de yeryüzünün çocukluk çağıdır. İlk, yeni, taptaze, sıcak. Henüz mürekkebi kurumamış bir dünyaya dönüş ve hep orada yaşamak şiir sayesinde mümkün olur sadece. Ve ballar balını bulmakta. Hikayenin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Hatice İbiş, eğitimci, yazar. Hikayeler bizi nasıl geliştirir? Hikayeleri eksik bir insan aslında neyden mahrum olur? Hikaye insanlığın en temel öğrenme ve bağ kurma biçimi olup, hikayenin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Hazreti Adem'le Havva'nın cennetten indirilişi, Habil'le Kabil'in kavgası en kadim hikayelerdendir. Esasında hikayeler gündelik şeylerdir fakat hem okuyana hem de yazana sonsuzlukla bağ kurma imkanı verir. Her insanın yatay düzlemde yaşadığı gündelik ve yüzeysel bir hayatı vardır. Kimileri koca bir ömrü bu yüzeysellikte tüketirken, kimileri için derinleşmek, yüzeyi aşıp dibe inmek asli bir ihtiyaçtır. Edebiyatsa tam olarak bu ihtiyacı karşılar. Porus bu bağlamda birçok insan o kadar yüzeyde yaşar ki zihinleri banyo edilmemiş film kareleri gibidir. Bu kareler edebiyat sayesinde banyo edilir der. Hakikaten modern zaman insanı, yüzeysel kaygılarla daldan dala konan, konduğu dalın meyvesinden bihaber olan kuşlar gibidir. Proust'un şu ifadeleri de hakikate temas etmesi bakımından etkileyicidir. Bu hayatın altında gürül gürül akan bir hayat daha var. Bu hayatla bağ kurmanın yoluysa edebiyattır. Edebiyatın en büyük gücü insanı kendine yaklaştırmasıdır. Bu yakınlaşmayla kendi içsel uyumunu yakalayan insan, dünyayla da sağlıklı bir bağ kurabilir. Bencilce bir varoluşun ötesinde toplumun bir parçası olabildiğimizde varlığımızın bir değeri yoktur. Tıpkı yaşadığı ulvi tecrübelerden sonra insanların arasına dönen Hazreti Peygamber'in varlığının kıymeti gibi. Hikayesi eksik olan insanın en büyük mahrumiyeti ise kendisidir. Kendi hikayesini kaçıran insansa kendi varoluş nedeninden uzaklaşmış olur. Simyacı romanındaki Santiago gibi iç sesimize kulak vermeli ve hikayemizin peşinden gitmeliyiz. Ama önce peşine düşülecek bir hikayemiz olmalı. Kelimelerin hazzına değil, künhüne varmak lazım. Ali Ural, şair ve yazar. Görünürlük, sosyal medya ve dijital dünyanın revaçta olduğu bu çağda kelimelerin hazzına varmak neden tercih edilsin? Kelimeler bize neyi vaat ediyor? Kelimelerin oyun kurucu olduklarına inandım ben. Kelimelerle oynanmaz, onlar keşfedilmek için sözlüklerde bekliyor. Kaledir sözlükler, sadece parolayı bilenlere açarlar kapılarını. Kelimelerin dostu olanlara. Sözlüklerle savaşılmaz, kılıçları kında olsa da her zaman galiptirler. Hiçbir hatip sözlüğü bütünüyle kuşatacak bir konuşma yapamaz. Hiçbir edip sayfasına taşıyamaz görklü kamusu. Kelimeler yokken yeryüzünde büyük bir sessizlik vardı. Bülbül bülbül değilken de şakıyor, yaprak yaprak değilken de hışırdıyor, taş taş değilken de yuvarlanıyordu. İnsanın varlıkların adını öğrenmesiyle sessizlik bozuldu. Bülbüle bülbül dendiğinde bülbülün ötüşü değişti. Yaprağa yaprak denildiğinde yaprağın hışırdaması, taşa taş denildiğinde taşın yuvarlanması. İsimlerin insana öğretilmesi ilahi bir karardı. Mesele hangi kelimelerin yan yana geleceğinde ve hangi amaç için kullanılacağında. Kelimelerin hazzına değil, künhüne varmak lazım. Biz kelimelere ne vaat ediyoruz ki onlar bize ne vaat etsin? Kelimeleri aziz kılan da, zelil kılan da insandır. İlahi kelimetullah şuuruna ermeden kelimeler yücelmez ve yücelişe vesile olmazlar. Kelime Allah'ın kelimesidir ve Hazreti Adem'den beri bize emanet edilmiştir. Bu yüzden bütün yazdıklarımız, kıyamet günü diğer amellerimizle birlikte karşımıza çıkacak. Görünür olmak değil, aranır olmak esastır. Rahmetli babaannem, "Yeter ki balın olsun, fizandan arı gelir" derdi. Balımız var mı sorusu, kelimelerimizi hangi peteklerde muhafaza ediyoruz sorusuyla birlikte sorulmalıdır. Yerini bulamayan kelimeler savrulmaya mahkumdur. Yerini bulan kelimelerse sonsuz değer kazanarak kurtuluşumuzun vesilesi olurlar. Düşünce mi dili doğuruyor, dil mi düşünceyi tartışılırken, dil insanı doğurur diye yeni bir dalga katabiliyoruz söz denizine. İnsanın konuşması başka hiçbir varlığın konuşmasına benzemiyor çünkü. Konuştuğu zaman bütün alem kulak kesiliyor ona. Okumakta ısrarcı olmalıyız. Ali Sürmelioğlu, yazar. Doğru kitap ve yazarla nasıl buluşacağız? Bu anlamda edebi zevk nasıl kazanılır? İnsan okumaya nereden başlayacak ve ne okuyacak sorusu, okuma hevesi olup da kararsız kalan herkesin muhakkak yaşadığı bir arafın yansıması. Parmak izinin kişiye özgün yaratılması gibi her insanda farklı bakış, görüş, idrak ve his kapasitesine sahip şekilde var edilmiş. Çevresel faktörlerin de tesiriyle hayat içinde bu faktörler değişkenlik gösterir elbette. Bu ilk göstergemiz. Birçok kişinin genel okuma listesi tavsiyeleriyle karşılaşabilir insan. Ancak bu her zaman rasyonel gelmeyebilir. Bu tavsiye eden kişiye güvenle alakalı değil. Tavsiyeler kişisel görüşlerin ve tecrübelerin bir mahsulü. Anlayış ve dönem farklılıkları bazen muhatabı zorlar. Bunu göz ardı etmemek lazım. Elbette ki zamana yenik düşmeyen eserlerin birçoğunun ortak özelliği insana dokunabildikleri ve sanatsal yönleri güçlü olduğu için hala okunuyor olmaları. insanlığın ortak kanaatleri bize kolaylık sağlayabilir. Bu da bir başka göstergemiz. Edebi zevk, statik bir kriterler formu değil. İnsan yaş aldıkça, hayat tecrübelendirdikçe değişiklik gösterebilir. Çeşitlendirdikçe genişler. Bu da bir diğer göstergemiz. Roman okuyunca ne olacak dememeli mesela. Bir eser insana duyuş kazandırıyorsa, insanla ve yaşadığı çevreyle tanışmasını sağlıyorsa ne mutlu. Temel okumalarda bu göstergeleri göz önünde bulundurmayı faydalı görüyorum. Yine de kararsız mı kaldınız? Raftan gördüğünüz ilk kitabı alıp okuyun. Okumakta ısrarcı olursanız muhakkak bir gün nitelikli eserlerin etkisini görürsünüz. İşte o zaman denizin çöpünü dalgaların kıyıya vurduğu gibi size hitap etmeyenler zamanla hayatınızdan uzaklaşır. Unutmayın, hata da insanı büyütür. Okuma listesi tavsiyelerinin bu açıdan çok rasyonel olduğunu düşünmüyorum. Bir hikayeye kapılıp giderken kendine çarpıyorsun. Yusuf Temizcan, Okur Kitap Dergisi Editörü. Gençler olarak edebiyattan nasıl yararlanacağız? Kitaplar boş zamanlarda okunacak zaman geçirme araçları mıdır? Yaz gelince zaman biraz gevşiyor sanki. Dersler bitiyor, şehir yavaşlıyor, insanlar soluğu dışarı dağılıyor. Böyle zamanlarda insan kendine dönmeye daha açık oluyor. Kafanın içindeki gürültü azalıyor çünkü. İşte o sessizlikte bir kitap ses veriyor bazen. İçinden bir cümle geçiyor, hiç ummadığın yerden sana dokunuyor. Okumak yalnızca sayfalar çevirmek değil. Bir hikayeye kapılıp giderken kendine çarpıyorsun aslında. Bazen bir karakterin suskunluğu sende yankılanıyor. Bazen bir şiirin ortasında yıllardır adını koyamadığın o duyguyu anlıyorsun. Bir hatırat okuyorsun, vay be diyorsun, ne hayatlar var. Sonra şu soruyu soruyorsun. Ben bu geçip gitmekte olan ömrümde neyi iyi yapabilirim? Neyin peşinde olmalıyım? Edebiyat, başkasının hayatından geçerek kendi içine dönmenin, kendi sorularının peşine düşmenin en güzel yolu çünkü. Yaz boyunca bir gölgenin altında, yolda, cam kenarında, bir kahve molasında edebiyatın incelikleri ve zarafetiyle baş başa kalmak lazım. Bu yalnızlığımıza Yalnızız romanıyla Peyami Safa eşlik edebilir mesela ya da Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamağı. Dilersen Abdülhak Şinasi Hisar'ın Türkçenin güzelliklerini hatırlattığı herhangi bir eseri ya da Refik Halit Karay'ın denemeleri. Bu anlar akıp giden curcunanın içinde derinleşmek, sakinleşmek için güzel fırsatlar. Edebiyat vakti geçirmek için değil, bazen vakti hissetmek, bazen kendini duymak, bazen de sadece iyi bir cümlede soluklanmak içindir. Yaz da bunun için güzel bir bahane. Edebiyat büyük sözler söylemeden de hayatımıza sızar. Bir kelimeyle bizi hafifletir, bir paragrafla bakışımızı değiştirir. Bir kitap okudum, hayatım değişti diyene gülmeyin. Belki de sadece biraz kendine yaklaşmıştır. Klasik eskimeyendir, zamana direnen yenilenendir. Yasemin Kuloğlu, şair ve yazar. Dünya klasiklerini okumamak bize bir şey kaybettirir mi? Yoksa bu konu toplumsal bir dayatma mı? Edebiyat insanı insana anlatma sanatıdır, biliyoruz. Kendimizi bilmek, bulmak ve olmak, ol emrine mukabil sözle olacak. Söz ki varlığın evidir, evimizdir, değiştirir, dönüştürür. Gregor Samsa'yı hatırladık değil mi tam da burada? Bir sabah kalktığımızda kendimizi bir böcek olarak bulma korkusu, heyecanı, olasılığı vesaire ki edebiyatta insanı halden hale çevirir. Evrensellik denen bir alan var. Kullandığımız cep telefonu dünyanın doğusunda ve batısında herhangi bir yerde başka insanlar da kullanıyor. Kitabı niye kullanmasın? Klasik eskimeyendir, zamana direnen yenilenendir. Kafka'nın Taş Bebeğini hatırlatmak isterim. 1923 yılında geçen bir olaydır. Kafka hayatının son zamanlarını yaşıyorken, zamanı da çok değerliyken her gün yürüyüş yaptığı parkta bir kız çocuğuyla karşılaşır. Kız çocuğu bebeğini kaybettiği için ağlamaktadır. Kafka, kız çocuğuna çok üzülür ve hemen orada bir hikaye yazmaya başlar. Kız çocuğuna bebeğinin kaybolmadığını, kendisine mektuplar yazdığını söyler. Kız çocuğu nerede o halde mektuplar diye sorduğunda da mektupları sana okumam için bana gönderiyor der. Kafka kız çocuğunu kandırmak niyetinde değildir aslında. Güzel ve inandırıcı bir yalanla bebeğin yerini doldurabilecektir. Yazdıkları komik, kusursuz ve inandırıcıdır. Tam 3 hafta her gün bebekten haber gelir. Taş bebek büyür, okula gider, yeni insanlarla tanışır. Her mektupta küçük kızı ne kadar çok sevdiğini tekrar eder. Büyünün bozulmaması için de Kafka inandırıcı bir son bulmalıdır. Bebeği evlendirmeye karar verir. Bebeğin aşık olduğu delikanlıyı, nişanı, köy düğününü, evi uzun uzun anlatır. Kurmacanın dünyası, sınırları öyle geniştir ve büyüleyicidir ki, kız çocuğu 3 hafta sonunda bebeğinden gelen mektuplarla oyalanmış ve orada da üzüntüsü geçmiştir. Kökü mazide olan Ati'yim, Rasim Özdenören ağabeyin Yüzler kitabını okurken birçok klasik eseri yeniden okumaya başlamış ve birçoğunu ihtiyaç olarak görmüştüm. Suç ve Ceza'nın Raskolnikov'undan hareketle suçlunun yüzünü anlatıyordu mesela. Ne muhteşem bir imkan değil mi? Vakitlerimiz bereketli olsun da daha nice klasik eserle buluşalım, gelişelim, güzelleşelim, klasikleşelim. Hoşça bakınız zatınıza. Okuruz çünkü başka gözlerle görmek, başka yüreklerle hissetmek isteriz. Bir roman okudum ve hayatım değişti demek kolay mı? Romana nereden ve niçin başlamalı? Roman okuma gerekliliği üzerine her düşündüğümde aklıma Nuri Pakdil'in "Roman okumayan kişilerle arkadaşlık etmeyin" salığı geliyor. Yıllar evvel okuduğum üniversitenin konferans salonunda çınlamıştı bu sözler. O zaman anladığımı sandığım fakat tam da idrak edemediğimi şimdilerde fark ettiğim bir nasihatti bu. Zira bugün roman özelinde tüm kurmaca eserlerin insanın derinlikli duyumsama yetisini artıran bir nimet olduğunu daha iyi biliyorum. Karakterleri maharetle yoğrulmuş bir roman insana Nazi Almanyası'ndaki bir patates kurdunun ya da bir adamın ceket cebinde evine giren bir sineğin bile ne hissettiğini aksettirebilir. Peki bu neye yarar? En iyisi bir örnekle açıklayayım. Yıllar evvel Hakkari'li bir arkadaşım başına gelen ve hayli talihsiz bir olaydan bahsetti bana telefonda uzun uzun. Ancak yaşadığı coğrafyayı tanıyıp bilen birinin anlayabileceği şeylerdi anlattıkları. Bense bürokrasi şehrinin göbeğine doğmuştum. Konuşma benim için olağan seyrinde ilerlerken arkadaşımın bir anda "İyi ama sen bütün bunları nereden bilebilirsin ki?" hayretiyle fark ettim ki tam da o an Nazi Almanyası'ndaki patates kurduydum işte. Kütüphanemin önüne geçtim. Raflardan yıllar evvel okuduğumu hatırladığım bir kitap seçtim ve bingo, hiçbir ilgimin olmadığı o konudaki yüksek empati gücümü ve bilgi birikimimi elimde tutuyordum işte. Roman okumak biraz böyledir. Okuruz çünkü başka gözlerle görmek, başka hayal güçleriyle hayal etmek, başka yüreklerle hissetmek isteriz. Bu bize henüz deneyimleme imkanı bulamadığımız ve belki de hiç bulamayacağımız pek çok şeyi deneyimleme imkanı sunar. İyi bir roman da yapar bunu iyi yazılmış bir senaryoda. Ne okuyalım diye soranlaraysa cevabı sevgili dostum Meltem Ortakçı, yazar ve editör. Virginia Woolf, "İnsan Nasıl Okumalı" yazısında veriyor. Birinin bir başkasına okuma hususunda verebileceği tek tavsiye, hiçbir tavsiyeye kulak asmamasıdır. İyi bir kitapla hayatınız değiştir mi bilmem ama sizi başka iyi bir kitaba götüreceği kesin. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Haziran 2025 sayısında yer alan, derginin aynı zamanda dosya konusu olan Ender Ekim imzalı Edebiyat Hayattır, Şiirle, Romanla, Hikayeyle Güzelleşmeye Var Mısın başlıklı çeşitli görüşlere yer verilen yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.